Ayrım 19.
Şimdi burada bir dakika duralım. 1492'de Osmanlı topraklarına ayak basan Yahudi bestekarların bugün bizim anladığımız klasik Türk musikisinin yaratılmasına büyük katkıları var mıydı? Galiba evet demek için daha fazla olguya ihtiyacımız var. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Haham Şeloma ben Mazaltov 1509-1571 ve ardından İbrani Mutasavvıf İsrail ben Moshe Nacara Avtalyon'un 1555-1625 İbrani tasavvufi ilahileriyle Mahtirib'in temelleri Osmanlı topraklarında atıldı. Bu yolu takip eden Yahudi besteciler çeşitli form ve makamlarda eserler verdi. Mahtirib asıl yükselişini 18. ve 19. yüzyıllarda gerçekleştirdi. Haham Moshe Faro, Haham Nesim Sevilya, Haham Avtolyos, Haham Şemoel Mandil, İshak Amigo, Yehuda Benaroya, Avram Barzilai, Haham Yomtov Danon, Hahambaşı Avram Aryos, Eliya Levi, İshak Barki, Haim Alazraki, Şemtov Şikior, İshak Varon, İshak Algazi, Avram Hayat Levi, Mısırlı İbrahim, Moshe Faro gibi Yahudi bestekarlar sayısız eserler besteledi. Bu tarih klasik Türk müziğinin geliştiği altın çağını yaşadığı söylene gelen dönem değil miydi? Evet, o halde devam. Yahudi bestekarlar hep övgü aldılar. Örneğin Tanburi Ruşen Feritkan, musiki dünyasında Musi olarak tanınan Haham Moshe Faro'dan Musi'nin bestekarlık kudret ve yeteneğinin en güzel ürünleri ve Türk musiki anlayış ve kavrayışının en kuvvetli örnekleri olarak bahsetti. Yahudi sanatçılar sadece bestekar değil, aynı zamanda öğretmendiler. İshak Franco Romano, yani tamburi İshak Bey, Sultan 3. Selim'in tambur hocasıydı. Müzikologların üzerinde anlaştıkları konu klasik Türk müziğinin Sultan 3. Selim döneminde altın çağını yaşadığıydı. Bir diğer öğretmen Haham Abraham Mandil, Haham Ağa ise Galata Mevlevihanesi post nişini Ataullah Efendi'nin hocasıydı. Bazen Galata Mevlevihanesine gidip ilahi okuyordu. Keza Galata Mevlevihanesi'ndeki Mevlevilerle birlikte Zekaizade Ahmet Efendi, Rauf Yekta Bey, Muallim İsmail Hakkı Bey, Hafız Burhan, İshak Algazi'nin güzel sesini dinlemek için sinagoga gidiyorlardı. İlgi karşılıklıydı. Edirne'de Musevilerin Mahtirim Korosu Jong adlı bir müzik türünde dini şarkılar icra ederdi. Kökeni Jong olan ve Fransızca kökenli bu şarkılar dini ve ilahiler şeklindeydi. Örneğin Hüseyin-i Faslı gibi, bu tür müziğin Mevlevi müziğine uygunluğu nedeniyle Edirne Hahambaşı ve Hahamlarının Edirne Muradiye Mevlevihanesi'nde yapılan semalara katıldığını yaşlı Yahudilerden işitmiştim. Hatta Mevlevihanenin kapanmasından sonra çalışma alanı bulamayan birçok Mevlevi şeyhi ve dedeleri de Edirne Sinagogu'nda yapılan dini törenlere katılarak kendi müzik zevklerini ve çalışmalarını bu şekilde karşılamaktaydı. Oral Onur, 1492'den günümüze Edirne Yahudi Cemaati, 2005, sayfa 72. 1940'larda son ünlü hattat ve hakkaklarımızdan Yeniköylü Nuri Bey'den şunu dinlemiştik. Mevlevi Şeyhi babasıyla Hahambaşı Becerano Efendi eski dostmuşlar. Hahambaşı bir sohbet sırasında bir pismonun ilahi bestesini hatırlayamadığından bahsetmiş. Bunun üzerine şeyh bazı ilahileri söylemeye koyulmuş. Bir ara birinin ortasına buldum demiş Hahambaşı. Burhan Oğuz, Türk ve Yahudi kültürlerine bir mukayeseli bakış 2003, sayfa 364. Yahudi bestekarlar ile Mevlevilerin birbirlerinden etkilenmeleri yeni musiki sistemlerinin de doğmasına neden olacaktı. Şeyh Osman Selahaddin'in babası Abdülbaki Nasır Dede, 1765-1821, aynı zamanda bestekardı. 1794 yılında Sultan 3. Selim'in emriyle yazdığı Tetkiku Tahkik adlı kitabı 18. yüzyılın müzik teorisiyle ilgili en önemli eserdi. Tahririyetül Musiki adlı kitabında ise icat ettiği ve kendi adını taşıyan ebced nota sistemini yazmıştı. Artık ebcedin ne olduğunu biliyorsunuz. Abdülbaki Nasır Dede ebced notasıyla Sultan 3. Selim'in Suzi Didara Ayini Şerifine aynı makamdan peşref ve saz semaisini ve de Varda Kosta Seyit Ahmet Ağa'nın Suzi Didara peşrefini yazdı. Bugünkü nota sistemi çıkana kadar Şeyh Nasır Dede'nin ebced nota sistemi özellikle Sultan 3. Selim döneminde epey kullanıldı. Şeyh Osman Selahaddin'in amcası Ali Nutki Dede de 1762-1804 musiki şinastı. Günümüze gelen tek bestesi Şevku Tarab ayiniydi. Ailede herkes musiki şinastı. Haham Abraham Mandil'in öğrencisi olan Galata Mevlevihanesi'nin 30. post nişini Mehmet Ataullah Dede, ebced notası sistemini bulan Yenikapı Mevlevihanesi Şeyhi Abdülbaki Nasır Dede'nin yeğeniydi. Dipnot: tam bir İstanbullu olan Kont Ostrorog'un da meşhur yalısı Kandilli'dedir. Bu Polonya asıllı Fransız asildir zadesi, ne kadar Türktür, İstanbulludur tarif edemem. Kont Ostrorog Beyoğlu'nda büyük babasının Galata Mevlevi Hanesi'nin karşısındaki konağında dünyaya gelmiş. Mevlevi Hane'nin post nişini Afif, Latif ve Arif Ataullah Efendi Hazretleri çocuğun doğumu münasebetiyle kapı komşusuna gider. Büyük baba da küçük Leon Ostrorog'u Şeyh Efendi'nin kolları arasına verir. Şeyh Efendi Hazretleri küçüğü okurlar üflerler. Bunun izleri hala yaşamaktadır. Zaten Kont Ostrorog Mevlevilerin şeyhi tarafından takdis edildim der. Münevver Ayaşlı, Ders Saadet 2002, sayfa 198. Tüm bunları yazmamın nedeni var kuşkusuz. Yahudiler makam, usul, okuma gibi musiki tekniği konularında Osmanlı'yı deriden etkilemişlerdi. Hadi bırakalım dini musikiyi, bu topraklarda tam 100 yıldır klasik Türk müziğinin kökeni tartışılmaktadır. Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları adlı kitabının milli musiki bölümünde konuya apayrı bir noktadan yaklaşıyor ve 4 asırdır bilinen şehir müziği geleneği olan klasik Türk musikisinin Türk olmadığını yazıyor. Gökalp milli musiki konusunda çok sertti. Klasik Türk müziğini yabancı ve gayrimilli buluyordu. Olsa olsa Osmanlı toplumunu oluşturan çeşitli unsurların ortak musikisiydi ama Türk değildi. Bu görüşler devlet katında o kadar onay gördü ki klasik Türk musikisi bir dönem radyolarda bile yasaklandı. Ama yasak bir yıl sürebildi. Bu musiki lehinde ve aleyhinde yüzlerce kişi görüş bildirdi. Ama nedense kök meselesi hep Bizans, Acem ve Arap musikisi üçgeninde tartışılmıştı. Bazıları da kökeni Hititlere, Sümerlere kadar götürüyordu. Yunan, İran, Arap, Mısır, Roma, hatta Ermeni adı bile, Ermenice yayımlanan Nivak Osmanyan, Osmanlı Namesi adlı dergileri vardı. Geçmişte ama nedense Yahudi adı yoktu. Bunun bir maksadı var mıydı bilmiyorum. Klasik Türk müziği kökeni meselesinde Yahudi musikisi etkisi göz ardı edilirse, dinsel ilahiler konusuna doğal olarak kimse el atmaz. Anlatmak istediğim klasik Türk musikisini kimlerin değiştirdiği, yeni biçimlere soktuğu değil, aradığım dini musikiye kimin, kimlerin etki ettiğidir. Biraz daha devam edelim. Tuhaf bir dönme, Ali Ufki. Ama bu meseleye devam etmeden önce hayatında birçok karanlık noktalar olan bir kişiyi size tanıtmaya çalışacağım. Gelin 17. yüzyıla bir daha gidelim. Gerçek adı tam bilinmiyor. Albertus Bobowski, Alberto Bobevio, Leopolitano Bobowski, Albertus Bobovius, Albert Bobowski, Wojciech Bobowski. 1610 yılında zengin ve asil bir ailenin oğlu olarak Lehistan'ın Lvov şehrinde doğdu. Litvanyalı olabileceği de iddia ediliyor. İyi eğitimdeydi, 17 dil biliyordu, numerolojiye meraklıydı, musiki ve tıp tahsili görmüştü. 30 yaşında esir alınıp Osmanlı Sarayı'na getirildi. Müslüman oldu ve Ali Ufki adını aldı. Enderun'da eğitildi. Sultan 4. Mehmet'in tercümanlarından biri olan Ali Ufki, kısa zamanda santur çalmayı ve Türk musikisini öğrendi. Öğrendiklerini unutmamak için notaya aldı. Bu sayede Türk musikisi eserleri ilk kez batı notasıyla kağıda döküldü. 16. ve 17. yüzyıllara ait 500'den fazla eserin söz ve saz notasını yazdı. Bunları Mecmua-i Saz-ü Söz adlı, bugün hala British Museum'da bulunan kitabında topladı. Ali Ufki bir yandan da dini tasavvufi şiirler yazıp ilahiler besteledi. Tevrat ve İncil'den çeviriler yaptı, bazı metinler ilk kez onun tarafından Türkçe'ye çevrildi. Türklerin dini inançlarını, İslam'ın ibadet şekillerini, sünneti, imanın şartlarını, Müslüman kültürünü konu alan Latince bir risale kaleme aldı. Ve dikkat buyurunuz, İncil'i ve Tevrat'ı Türkçe'ye çevirdi. Niye Türkçe'ye çevirdiğini anlayamadım. Osmanlı'da ilk misyoner çalışma bu olabilir mi? Ali Ufki'nin bizi ilgilendiren yanı çevirileri değildi. 1665-1673 yılları arasında yazdığı ilahi olarak okunan kutsal şiirler, yani mezamirdi. Tek şiire mezmur, çoğuluna mezamir deniyor. Orhan Hançerlioğlu, İslam İnançları Sözlüğü 1994, sayfa 337. Tanrı'ya övgü, yakarma, dileme, şükür gibi değişik konuları işleyen mezamir, ilk kez Yahudilerin Zebur adını verdikleri kutsal kitapta yer aldı. Bu kitapta 150 mezmur vardı. Davut Yahudilere Yeruşalayim'i verdi. Davut savaşlarla krallığı büyük ölçüde genişletti. Davut ruhani duyarlılığıyla görkemli mezmurlar kitabını yazdı. Davut dünyanın dua kitabını yazabilen bir kişi. Bu başyapıtın dili her ülkede ulusların gündelik yaşamının bir parçası haline gelmiş, atasözlerine geçmiş, konuşmalarına karışmış ve varlıklarının kritik anlarında kullanılmıştır. Derler ki mezmurlar kitabı dinin konuşmaya dönüşmüş halidir. Eğer Tora Tanrı'nın insanlara konuşması ise, Mezmurlar kitabı da insanların yaratanlarıyla cüretli ve başarılı konuşma çabalarıdır. Blatch, sayfa 105. Vilnalı Abraham Kokeş akrabası Laib ben Ozer'e, Sabatay Sevi Mezmur yani Davud'un dualarını okurken yüzüne bakamazdınız der. İzmir'de tevkif edildiğinde tevkifhane yolunda geçtiği caddelerde de bağıra çağıra dualar ettiği, mezamir okuduğu kaydedilmiştir. Müziğe bayılırdı, sesi de güzeldi ve tagannisi çok başarılıydı. Gelibolu'da yanından çalgıcı müzisyenler eksik olmamıştı. Gershom Scholem, Sabetay Sevi Mesih mi Sahte Peygamber mi? 2001 sayfa 134. Sabetay Sevi Müslüman olup Mehmet Aziz Efendi adını aldıktan sonra kendisine sadık kalanlara uyulması gereken 18 emri verdi. Bunların 14.sü şuydu: Davud'un mezamiri her gün gizli olarak okunsun. Dipnot: Sabetay Sevi'nin 18 emrinin ortaya çıkış hikayesi ilginçtir. Selanikli bir Sabetayist yeleğini tamir ettirmek için bir terziye bırakır. Yeleğinin cebinde Ladino diliyle yazılmış bu 18 emrin bulunduğu kağıt parçasını unutmuştur. Terzi belgeyi Journal de Selanik'in yayın yönetmeni Sadi Levi'ye gösterir. O da belgenin kopyasını çıkarır. 1897'de Paris Şarkiyat Kongresi'ne sunulan bir tebliğde Sabetayistlerin gizli esasları ilk kez ortaya çıkar. Neden 18 emir olduğuna da açıklık getirelim. Sabetay Sevi Yahudi tarihinde 17. Mesih'ti. 18. Mesih kıyamet gününde gelecekti. İnançlı Sabetayistler 18. Mesih'i bekliyorlar. Ali Ufki de ilk kez Türkçe güfteli mezamir yazdı. Mezamirin metinleriyle notalarını içeren çok sayıda kitap tertip edilmiştir. Bu kitaplara İngilizce Psaltery, Almanca Psalmbuch, Fransızca'da Psautoyer adı verilir. Anlaşılan Ali Ufki de ilk kez Türkçe besteli mezamir kitabı tertip etmek istedi. Ali Ufki'nin mezmurları el yazması Hazreti Davud'un ilk 14 mezmurunun Türkçe çevirisiyle notalarından oluşur. Tarih ve Toplum Dergisi Kasım 1987. Mezmurların ilk 14 tanesi Ali Ufki Bey'in tayin ettiği makama göre bestelenmiş olup bundan Türk tasavvuf musikisinin etkilenmiş olması melhuzdur, düşünülebilir. Soner Yalçın. Yahudi sinagog namelerinin Türk klasik musikisine yakın ilişki benzerliliği Kanuni Levi ile Sultan Öyküsü'ne konu olmuştur. Bir oruç günü Yahudi yılının en can sıkıcı günü olan Tisba Bav'ın arifesinde Abdülhamid Levi ve takımını sarayda icraya çağırıyor. Levi alt üst olmuş bu oruç gününü bir yandan bozmamak azminde, öbür yanda da sultanın arzusuna karşı germenin sonuçlarını düşünmektedir. Bütün gün işi enine boyuna mülahaza eden Levi bir yol buluyor. Yahudi İspanyolca ağlayıp sızlama endeş has olan ve geleneksel olarak Tişba Bav'da söylenen İbrani Kinot'u oynamaya karar veriyor. Yahudi dini musikisi, sanat musikisi olduğuna göre sorun çıkmıyor. Sultan icradan son derece memnun oluyor ve hatta Muganni'lerin İbranice şarkı söylemiş olduklarının farkına varmıyor ve Levi'ye değerli bir armağanda bulunuyor. Burhan Oğuz, Türk ve Yahudi kültürlerine bir mukayeseli bakış 2003, sayfa 368-369. Yahudi ibadet şekillerinin vazgeçilmez ögesi tef, zurna, zil, saz ve diğer telli çalgılar eşliğinde dans etmekte. Örneğin mezmurlarda neler yazdığına birkaç örnek verelim. Tef ve raks ile ona hamd edin. Rabbe cenk ve güzel ses ile borularla ve zurna ile hamd edin. Çenk çalıp Rabbe şükredin, on telli santur ile ona terennüm eyleyin. Sabetayistler için de dinsel müzik ibadetin önemli bir parçasıydı. Sabetay Sevi müzikten ve şarkı söylemekten çok hoşlanırdı. Bazen İspanyolca bir aşk şarkısının müziğine kendi dini güftesini yazar, onu Macar ve Slav şarkılarına dini güfteler yazan Hasit boyundan R. Isaac Kalov ve Kozniçeli R. İsrail'in ahfadı gibi din sahasına aktarırdı. Gershom Scholem, Sabetay Sevi Mesih mi Sahte Peygamber mi? 2001 sayfa 125. Türk musikisini Yahudi kültüründen ayırabilir misiniz? Hayır. Peki bu niye yazılmıyor, anlatılmıyor? Gerçi son dönemde bu konuda umut veren çalışmalar var. Bunların başında Cem Behar geliyor. Osmanlı şehirlerindeki Yahudi cemaatlerinin 17, 18 ve 19. yüzyıllarda Hazreti Davud'un bazı mezmurlarını veya başka herhangi bir İbranice dini metni klasik Osmanlı repertuvarının sözlü veya enstrümantal parçalarına giydirdiklerini ve sinagoglarda ibadet sırasında bu İbranice güfteli Osmanlı bestelerini terennüp ettiklerini biliyoruz. Bu türden eserlere müzikoloji literatüründe kontrafakta adı veriliyor. Musiki'den Müziğe 2005 sayfa 265. Efendi kitabında yazdığımızda çok kişi şaşırdı. Ayten Alpman'ın söylediği memleketin parçasının orijinali, aslı, geleneksel Yahudi müziğinin çok tanınmış şarkısı Rebbe Emug Elek'ti. Gelelim sonuca. Musiki konusuna tüm bunları yazmamızın nedeni Mehmet Esat Efendi'nin neden Yenikapı Mevlevihanesi'ne bağlandığının ipuçlarını bulmaktı. Yazdığım gibi Sabet Ayistler salt gizlenmek amacıyla tekkelere ve dergahlara gitmiyorlardı. Kendilerine yakın buldukları tarikatlara ve tekkelere gidiyorlardı. Musiki bu yakınlık nedenlerinden sadece biriydi. Bu yoldan hangi Sabet Ayistler geçti? Bildiğim Mehmet Esat Efendi yalnız değildi. Sabet Ayist Kürdili Ahmet Efendi. Adı Ahmet, doğum yeri Selanik, doğum yılı 1870. Okula gitmedi, eğitimini iki yerde yaptı. Dayısının berber dükkanı ve Selanik Mevlevihanesi. Selanik Mevlevihanesi'nin post nişini Niyazi Dede'ye bağlandı. Mevlevihanede musikiye heves etti. Ferit Efendi'den Ud, Halepli Şavul Efendi'den nota dersleri aldı. Musiki alanda ilerleyince berberliği bıraktı, fasıl takımı kurdu, besteler yaptı. 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için 1909'da Mahmut Şevket Paşa komutasında Selanik'te oluşturulan hareket ordusuna gönüllü yazılıp İstanbul'a geldi. Yeni geldiği Osmanlı başkentinde iki muhite yakın oldu, Mevleviler ve musiki çevreleri. Güzel sesi, düzgün okuyuşu ve tavrıyla bir fasıl hanendesi olarak kısa zamanda tanındı, takdir gördü. 700 civarında bestesi olduğu tahmin ediliyor. Bunun 200 kadarı şarkı türündeydi. Hüzzam, Karciğer, Segah makamlarındaki şarkılarını bu makamlarda fasıl eserleri az bulunduğu için besteledi. Kürdili Hicazkar makamını çok kullandığı, bu makamdaki şarkıları çok beğenilip tutulduğu için Kürdili Ahmet Efendi diye ünlendi. Kürdili Hicazkar, Kalbi Sevdazadeler Ah ile Daim İnler güfteli şarkısı fasıl musikisinin vazgeçilmez eserlerinden sadece biriydi. Yaşamının son 6 yılını felçli geçirdi. 4 Aralık 1928'de İstanbul'da vefat etti. Sabet Ayistler'in mezarlığı olarak bilinen Üsküdar Bülbül Deresi mezarlığına defnedildi. Yakın arkadaşı Gel Güzelim Çamlıca'ya Nihavent makamındaki şarkının bestecisi Faiz Kapancı da Sabet Ayist'ti. Babası Selanik Belediye Başkanı Ahmet Kapancı'ydı. Bugün fasıl musikisini sevmemizde Kürdili Ahmet Efendi, Faiz Kapancı gibi bazı Sabet Ayist, İbrani kökenli sanatçıların katkılarını göz ardı edemeyiz. Dipnot: Tamburi Cemil Bey'in oğlu Mesut Cemil, babasının veya babasının babasının Macar muhtedisi olduğunu vaktiyle işitmiş ve üzerinde durmamış. Hatta unutmuştum. Fakat bunların Macar olmayıp Macar Ciyani, Çingene olduklarını hiç duymamış, hiç bilmiyordum. Bunu Asım Sönmez Bey'den işittim, ihtiyatla naklediyorum. Büyük şairimiz Yahya Kemal Varşova'da elçi, oranın ileri gelme Yahudilerinden birine sormuş. Niçin Polonya'da Yahudiler, bu halde de Londra Yahudileri aristokrat? Yahudi cevap vermiş: her memleket layık olduğu Yahudi'ye sahiptir. Münevver Ayaşlı, Ders Saadet 2002, sayfa 74. Cüneyt Gökçer'in annesi de Macardı. Selanikli Ramazan Efendi, Selanikli Muhittin Efendi, Selanikli Abdi Efendi bunlardan sadece birkaçıydı. Günümüzde Burhan Öcal annesinin Sümer Ezgü anneannesinin Selanikli olduğu açıklamasını yaparken kim bilir, belki de bu musiki mirasına dikkat çekmek istiyorlardı. Sabet Ayist musiki üstadlarının sadece Mevlevi hanelerde olduğunu düşünmeyiniz. Örneğin Halveti Debbazade Tekkesi Zakir Başısı Yahya Efendi de Sabet Ayist'ti. Dipnot: Halveti şeyhlerinden Sinan Erdebili'nin torunu Yasemin Hanım, iş adamı Cefi Kamhi ile evli. Yasemin Hanım'ın babası iş adamı Halil Sırrı Gerçin, Erdebil Tekkesi'nin son şeyhi. Tekkenin mührü onda ama şeyhliğin tekkenin çok eskilerde kaldığını söylüyor. Zaten babası Mehmet Nazif Gerçin de tekkeyle ilgilenmemiş. Galatasaray ve milli takımda futbol oynamıştı. Dedesi Halil Sırrı Gerçin ise Cumhuriyet'in ilk hakimlerindendi. Mevlid camilere ne zaman girdi? Musiki konusunu uzattık. Bu nedenle tasavvuf musikisinde usulsüz olarak bestelenmiş, vahdeti vücut fikrini dile getiren Niyazi Mısri gibi şairlerin güftelerinden seçilen durak meselesine, Mevlevi dergahlarında okunmadığı için hiç girmeyelim isterseniz. Zaten bu konuda bilgi de yok. Durak formunun tarihsel kökeni hakkında kesin bir şey bildiğimizi söyleyemeyiz. 19. yüzyıl öncesi dönemlerde durakların dinsel ve tasavvufi kurumlar içindeki işlev ve konumları hakkında da bilgilerimiz kıt. Durak formunun hangi tarikatlar, Halveti, Celveti, Kadiri, Cerrahi ve benzerleri içerisinde başlayıp nasıl geliştiği, bizzat bu tarikatların zikir törenlerindeki değişimle birlikte nasıl evrildikleri, din dışı müziklerle ilişkileri gibi meseleler henüz tasavvuf tarihi araştırmacılarınca ciddi olarak ele alınmış değil. Adı geçen eser sayfa 284-285. Mevleviler bilindiği gibi dergahlarında sadece Mevlevi ayinleri okuyorlar ama bu durağa tamamen karşı oldukları anlamına gelmiyor. İsmail Dede, Zekai Dede gibi Mevlevi besteciler durak repertuvarını biliyorlardı. Keza 19. yüzyılın en tanınmış durak icracısı Behlül Efendi de Mevlevi'ydi. Karay Yahudilerinden yazar Refik Halit Karay'ın akrabası Behlül Efendi, genç yaşında Osman Selahaddin Dede'ye bağlanmıştı. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi'nde Naat-ı Mevlana'yı okur ve ayinlik yaparken, diğer yanda Nasuhi, Profesör Gülten Kazgan'ın dedesinin şeyhliğini yaptı ve Nalçacı tekkelerinde durak okurdu. Ayrıca Osman Selahaddin Dede'nin öğrencisi Yeniköylü Hasan Efendi, Tamburi Behor ve Kemani Ağa Aleksan'ın da içinde bulunduğu musiki topluluğuyla Hıdiv İsmail Paşa, Prens Halim, Şeyhülislam Sahip Molla gibi devrin önde gelenlerin yalılarına gidip fasıllarda serhanendelik yapıyordu. Mehmet Esat Efendi ile Behlül Efendi aynı dönemde Yenikapı Mevlevi Hanesi'ndeydiler, arkadaş oldukları kesindi. Aynı dönemde Zekai Dede ve benzerlerin de yaşadığı düşünüldüğünde Mehmet Esat Efendi'nin bu topluluklarda bulunduğunu tahmin edebiliriz. Evet, Yenikapı Mevlevi Hanesi'ne bağlanmasının bir önemli nedeninin de bu musiki ordamı olduğunu düşünebiliriz. Dini musiki, sufiler arasında bile hep tartışma konusu oldu. Bazı tasavvuf çevreleri semayı çok sert eleştirdi, kimi ise belli koşullarda caiz gördü. Sahi sema meclisleri Müslüman tarikatlara ne zaman ve nasıl girdi? Sadece İranlı Şems-i Tebrizi'nin Mevlana'ya öğrettiğini biliyoruz, öncesi yok. Konu konuyu açıyor ama sormalıyız. Asr-ı Saadet'te Hazreti Muhammed döneminde olmayan ama zamanla icmaın bir öğesi olarak kabul edilen, bugün İslam dünyasında büyük değer taşıyan Mevlid camilere ne zaman girmişti? Merak etmiyor musunuz? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, asla tefrikaya düşmeyin sözünü kim unutturdu? Çok uzattık, musiki konusunu kapatalım. Ama gördüğünüz gibi ne çok tabumuz var. 1492'de İspanya'dan gelen Yahudilerin kültür hayatımızı nasıl etkiledikleri konusunda ne yazık ki pek çalışma yok. Sadece musiki mi? Örneğin sefaratlar Türk seyirlik oyunlarını nasıl etkiledi? Bilgileri sadece satır aralarında bulabiliyoruz. Osmanlı Sarayı'nın kukla oynatıcıları, soytarı ve hokkabazlarının büyük çoğunluğunu Yahudilerin oluşturduğu biliniyor. Zaten bu oyunları İspanya'dan Osmanlı'ya getirmişlerdi.